Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Mart 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sizinle paylaşmak istiyoruz. Geçen ayki sayıda aktarmaya başladığımız mülakatın ikinci bölümünü sizinle paylaşacağız. Ebe Reyhan Atılgan hanımefendi ile yapılan hasbihalin ikinci bölümünü sunacağız değerli dinleyenlerimiz. Doğum anne kadar bebeklere de tesir eder başlığını taşıyor Ayşe Gündüz imzalı bu mülakat. Bebekler doğumda ne hisseder diye sorsak, bunun araştırılmış bir cevabı var mıdır? Doğum psikologlarının ve özellikle de psikodramistlerin ferdi ve grup seanslarındaki çalışmaları bu konuda bir fikir veriyor. Hipnoz altında bebekliklerine dönen yetişkinlerin kullandıkları kelimeler ve çocuklarla çocuk psikodramasında yapılan çalışmalar bütün doğumu gözünün önüne serer. Bu çalışmalarla bebeğin normal doğum esnasında ya da gebelikte neler hissettiğini anlayabiliriz. İlk kasılmalarla birlikte bebekler basınç dalgaları, titreşimler, çalkantılı denizde olma gibi duygular hissediyorlar. Bazı bebekler kasılmaları gelgit dalgalarına benzetiyorlar. Bu tarif rahmin çalışma sistemine çok benziyor. Doğum anını enerji patlaması, akıntılı nehir gibi algılayanlar var. Doğum sonrası ilk dakikaları yüksek sesle ağlamalar, acı dolu yüz ifadeleri, kolların ve bacakların çekiştirilmesi, üşüme duygularıyla ifade ediyorlar. Buradan da anlıyoruz ki çok geniş bir yelpaze. Son olarak belirttiğim olumsuz hisleri, müdahaleli ya da zor doğumda bebeğin hissettikleri olarak açıklayabiliriz. Bazı bebeklere kaydıraktan ters kayış gibi gelirken, bazıları bir tünel, bazıları bir masaj veya daha farklı şeyler hissedebilir. Buradan anlıyoruz ki her bebek hadiseyi farklı hissediyor. Bebeklerin yaşadıkları, hamileliğin istenen bir gebelik olup olmayışından başlayarak bütün hamileliğin nasıl yaşandığına ve travayın yani doğumun nasıl geçtiğine göre değişecektir. Birçok bebek doğumhaneyi aşırı aydınlık ve soğuk olarak hatırlıyor. Dokunuşların kaba olduğunu vurgularken popoya sert darbeler, baş aşağı tutulmalar ve diğer tıbbi müdahaleleri acı olarak algılıyorlar. Yumuşak dokunuş ve sesleri olumlu hatırlıyorlar. En çok da anneleriyle buluşmalarını mutluluk olarak algılıyorlar. Tabii bu konuda daha pek çok bilinmeyen şeyler olduğuna inanıyorum. Bu mucizevi hadise hala sırrını koruyor. Bahsettiğim çalışmalar bu esnada yaşananlara birer işaret. Bu konuda daha çok araştırmaya ihtiyaç var. Peki doğuma hazırlık eğitimi nedir ve doğal doğuma nasıl katkı sağlar? Doğuma hazırlık eğitimi ruhi ve fiziki anlamda hazırlığı içeriyor. Başta doğumun doğal bir süreç olduğunu kabullenmek ve hazmetmek, hazırlığın büyük kısmını tamamlamış olmak demek. Eğitimlere hamileliğin 26. hafta sonrasında başlamayı tavsiye ediyorum. Çünkü eğitimde gösterdiğimiz bazı hareketler ve nefes egzersizleri doğuma kadar unutulabiliyor. Doğumda ilaç dışı uygulamalar da çok önemli. Doğum algısını güzelleştirmek, ilgili kasları güçlendirmek, gevşeme, hayal kurma, masaj ve otohipnoz, fon müziği eşliğinde dua ve hamd cümleleri kadınlara çok iyi geliyor. Doğuma hazırlık çalışmalarımızı, bası noktaları, ingeleme ve masajlar doğumda kullandığımız doğal metotları oluşturuyor. Doğumda sıcak su içinde oturmak ağrıyı azaltıyor. Doğal epidural tesiri gösterir. Rahim kasılması geldiğinde ise derin bir nefes almak ve kadının dahili kontrolünü sağlaması ağrıyı azaltacaktır. Dua etmek, hamd etmek kaygıları azaltıyor. Müdahaleler ne zaman gereklidir? Eğitimde bu konuya da değinerek hamileyi gereksiz müdahalelerden korumuş oluyoruz. Bazen de doğum duruyor, açılma duruyor, o zaman da yapılacak egzersizler var. Bu egzersizleri de uygulamalı olarak gösteriyorum. Bası noktaları diğer bir konu, ağrı algısını azaltır. Mesela doğum sancısı sırasında iki kalçayı birbirine yaklaştırarak sıkıştırmak. Doğuma hazırlanmanın bir parçası da hastanedeki ebelerle tanışmaktır. Çünkü süreç boyunca sizinle beraber olacak doğum görevlisi ebedir. Doktorlar son yarım saat içerisinde gelir, inşallah öyle günler gelsin ki hastaneler ev gibi döşensin, ebelerin özel hastanelerle de anlaşması olsun. Normal doğum isteği olan hamilelerin bazıları evde ebe takibine de başvurabiliyorlar. Bunun olumlu tesirleri var mı? Varsa nelerdir? Evde doğum takibi kadının en rahat hissettiği ve en mahrem mekanda güzel bir doğum hikayesinin unutulmaz parçası oluyor. Oksitosin hormonunun zirve yapması için kadının izlenmediğinden emin olması gerek. Ev ortamı tam da bunu çok güzel sağlıyor. Özellikle ilk defa doğum yapacaksa bu takip kadın için altın değerinde. Doğuma kadar sürenin büyük kısmını evde tamamlıyoruz. Doğuma 1-2 saat kala hastaneye geçiyoruz. Bu sayede suni sancı almamış oluyor. Seyrek muayenede ayrı bir kazanç. Sürecin ortasına kadar 4 saat arayla muayene ediyorum. Sonra 3 saat arayla. Yani toplamda ya 3 ya da 4 sefer muayene oluyor. Seyrek muayene ve tek kişinin muayene yapması kadınla ebe arasında bir güven ilişkisi oluşmasına sebep oluyor. Zamanla insanlarda doğal olana bir meyil olduğunu görüyorum. Şimdi artık evde tamamen doğal bir doğum isteyen aileler de var. Gebe takibi hamilelik süresi boyunca tabii seyrinde gidiyorsa evde devam ediyoruz. Geç kordon kesimi ve süresiz ten tene temasla yavrusunu istediği kadar kokluyor, koynunda emziriyor. Kadın doğumda dikey pozisyonları tercih ederek doğumunu rahatlatıyor. Bütün hamilelere problemsiz ve doğal doğumlar diliyorum. Bizlere de böyle doğal bir şekilde dünyaya gelen yavrular ve hayırlı nesiller nasip etsin Rabbimiz. Reyhan Atılgan kimdir? 1979 yılında İstanbul'da doğdum. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü mezunuyum. Kocaeli Kandıra'nın Bağırganlı Köyü'nde 5 seneye yakın sağlık evi ebeliği yaptım. Daha sonra özel hastanelerde çalıştım. Kadınların kararlarında ve doğal doğumlarında daha aktif olmak için özel ebelik yapmaya başladım. Bir süre ebe takipleri yaptım. Doktor Mine Tüzel Eğilmez de doğumlara girdim. Evlerinde doğum süreci takibi yaptığım hamilelerle daha sonra doktor hanımla beraber hastanede devam ettik. Şu anda çalışmıyorum, dinlenmedeyim. Doğumlara ara verdim. Bazı kişisel imtihanlar sebebiyle bir müddet bedenimi de, gönlümü de dinlendirmek ihtiyacı hissettim. Fakat doğuma hazırlık eğitimlerine devam ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, ebe Reyhan Atılgan hanımefendi ile yapılan hasbihalin İkinci bölümünü paylaştık. Doğum anne kadar bebeklere de tesir eder başlığını taşıyordu. Bu bölüm Ayşe Gündüz imzasıyla Şebnem Dergisi'nde yayınlanmış. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam edeceğiz şimdi. Kaynaşan Bilgi Yeni Bir Kainat. Doktor Betül Nefise İnal imzalı bu yazıyı paylaşıyoruz. ...23 adet yeni şifreyle karşılaştım. Her biri milyonlarca sayfa bilgi ihtiva eden. Bunları okuyup hazmetmeliydim bir an önce. Fazla vaktim yoktu, sadece sayıdı saatler. Her biri yıl gibi uzadı, geçmek bilmedi saniyeler. Ne müthiş ifadeler vardı kodlanan. Hepsi benim için miydi sahiden? Hayretle, minnetle sarıldım gelen sarmalın her bir teline. İçimdeki manayla özdeşleşti yeni bilgiler. Bildiğim bilemediğim metotlarla iki kainat birleşti. Ortaya çıkansa yerlerin göklerin taşıyamadığını taşımaya namzetti. Saatler sonra ortaya çıkan kaynaşmış bilgiydi. Bu gelen yeni bir emirle harekete geçti. Kendini kopyalayarak hedefe doğru ilerle. Durma, hadi. Azığım da azalmaya yüz tutmuştu. Gittiğim yerde yeteri kadar nevale var mıydı? Etrafı güvenli miydi? Emniyet tedbirleri alınmış mıydı? Ortamın ısısı, havalandırması, temizliği ne durumdaydı? Tabii ya, pek nazlıydım ben. Hem de göz bebeği, iki kainatın buluşmasıyla ortaya çıkmış yeni bir kainattım ben. Alemlerin hem özüydim hem de süsü, ziyneti. öyle ifade etmişti beyitlerinde Galip Dede beni. Hak Teâlâ çün yarattı Adem'i, kıldı Adem'le müzeyyen alemi diyerek Mevlid-i Şerif'inde Süleyman Çelebi asırlar öncesinde benden ne de hoş bahsetti. Ne kadar hususi ihtimam vardı ilk anımdan itibaren, hatta daha anılan bir şey olmadığım zamandan beri. Bir bilen vardı beni, benden içeri, sonsuz ilmiyle beni planlayan, kudret eliyle yaratan, bizzat yoğuran ve mayalayan. Asla bırakmazdı beni melekler meclisinde. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurarak hem üzerime lütuflar yağdıran hem de onları sükuta mecbur kılan. O mecliste Rabbimiz, biz bilemeyiz asla senin öğrettiğinden başka. Sen ne emredersen odur, bildiğimiz ancak budur. Emret, secde edelim biz o varlığa. Hakikatte sana baş eğmedir bu aslında. Teslimiz her emrine, bilmeyiz başkaca söz. Gayrı bildik bu varlık toprak değil tek, o bir öz. Asıl varlığı yansıtan parlak bir aynadır o. Hilafete layık gördüğün gerçek bir kainattır o. İşittik, itaat ettik ey yar. Yarla bizi lütfunla ey Gaffar. Biz de amade olalım ona, böylece kıymet bulalım. Sana kavuşma yolunda o varlığa ilham olalım sadasıyla, melekler dahi gıpta etmişken bana ezelde, burada başıboş bırakılacak değildim elbette. Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Kaynaşan Bilgi Yeni Bir Kainat başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve şimdi de Doktor Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı Hilm Anahtarı başlıklı yazıyla Sesli Dergi'ye devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından El-Halim ismi şerifi suçluların cezasını vermeye gücü yettiği halde cezalandırmayıp yumuşak davranan, cezalarını geriye bırakan, acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen yumuşak davranıştı demektir. Gazap sıfatının zıddıdır. Rabbimiz bu ahlakın kulları tarafından uygulanmasından hoşnut olur. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays oğullarından Eşecce, "Sende Allah'ın sevdiği iki özellik vardır. Yumuşak huyluluk ve ihtiyatkarlık." buyurdu. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde teenni ilerisini düşünerek acelesiz iş görme olarak açıklanmıştır. Hilmle merhamet, teenni ile sabır hemhal olmuştur. Bütün bu ifadeler Cenab-ı Hakk'ın El-Halim ismi şerifinin muhtevasında öğretilen değerlerdir. Hilm vasfına sahip kulda cehalet, öfke ve sabırsızlık gibi insanı hata ve yanlışlara sürükleyen zaafların bulunmaz. Cehil yani cahillik, en ufak bir kızgınlık anında iradesini kaybedip parlayan, kontrolsüz bir ihtirasla öfkesine kapılarak sonucu düşünmeden hemen körü körüne atılan, ateşli, sabırsız kişinin sorumsuz davranışıdır. Bu insan doğru düşünme ölçüsünü kaybedip öfkesinin peşine düşer. Hilm ise bu tür cehalet kavramının tam zıddıdır. Hilm, cehalet zaafını ve öfke patlamasını dizginleyebilen insanın ahlakıdır. Özellikle zulüm ve haksızlığa maruz kalma esnasında ortaya çıkması yönüyle olgunluk gerektiren bir davranış biçimidir. Olgun insan, iradesini sükunetle kullanarak aklının doğru çalışmasını sağlar ve davranış akıl dengesini korur. Hilm üstün bir akıl gücünün işaretidir. Akıl ancak hilmle beraber çalışırsa normal vazifesini yapabilir. Hilm akıl ve zekanın temelidir. İmam Gazali İhyasında Hilmin Fazileti başlığı altında bu hususa şöyle dikkat çeker. Hiddeti yenme tabii bir hilm ve ahlak yumuşaklığıdır. Aynı zamanda aklın kemale ermesidir. Böylece hiddet kuvveti kırılır ve akla boyun eğilir. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur. İlim öğrenmekle hilmde ahlakı güzelleştirmeye gayretle mümkündür. Yine başka bir hadislerinde, ilim talep edin, ilimle birlikte sükuneti, ağırbaşlılığı ve hilmi, yumuşak huyluluğu da talep edin. öğrettiğiniz kimselere ve kendisinden öğrendiğiniz kimselere karşı yumuşak davranın. Sakın cehaletiniz ilminize galip gelerek alimlerin zorbalarından olmayın. Haz ve hız peşinde koşan günümüz insanında bu değerler nasıl vuku bulmaktadır? Genel manzaraya baktığımızda günlük koşturmacalar diye addedilen nefis prangalarına esir düşmüş, benlik dalgalarında alabora olmuşuz besbelli. Benlik çukurunda öfke patlamaları yaşamakta, kıvılcımları başkalarına sıçramakta. Kıvılcımların karşıdakini tam yakmadığından esef edip öfkeden alev topuna dönmekte. Freni boşalmış araç misali kontrolü kaybedip ona buna sataşmakta. Sabır, yumuşak ve sakin davranmak, iç sıkıntısı yapmakta. Olgunluk sadece bir meyve tarifi olmuş. Hilm kandilinin ışığı sönmüş. Zalimliğe güç demişler, merhamet fezalarda. Müsamaha acizlik sayılmış. Rıftan, yumuşak huyluluktan, mülayimlikten nasipler kesik. Sabırsızlık almış başına gidiyor, sanki ölüme yetişilmekte. Diller sabır der, davranışlar koşmakta. Aklı, imanı gitmiş kitleler, hisleri nöbetleri geçirmekte. Gel git akıllar meydanlarda, gökyüzünde ay aranmakta. Nefisler öfke ve heyecana kurban olmuş, sürekli yeni kurbanlar eklenmekte. Mizacım bu denmiş, gelişim çabalarına kepenkler kapanmakta. Ölçü şaşmış, ölçülü davranışlar ancak kitaplarda. Velhasıl kulluk vasıfları kilitli sandıklarda, hilm anahtarımız kayıp. Allah'ım bizlere rakik, çok ince, yufka, nazik, narin, yumuşak bir gönül ve hilmle süslenmiş bir ömür nasip eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Dr. Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı Hilm Anahtarı başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak, İslam'ın Güzide Hanımları 31 Handan Valide Sultan başlıklı yazıyı paylaşacağız Sesli Dergi'de Merve Güleç imzasıyla. Handan Valide Sultan, Sultan 3. Mehmet Han'ın baş hasekisi ve Sultan 1. Ahmet Han'ın validesidir. Kimliği, ailesi ve saraya ne şekilde geldiği hakkında kaynaklarda pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Doğum tarihiyle ilgili farklı rivayetler olsa da 1576 tarihinde doğmuş olabileceği tahmin edilmektedir. Handan Sultan'ın dudağının üzerinde bulunan ve gayet hoş duran beni sebebiyle Safiye Sultan'ın gelini Handan'a verdiği benli haseki sıfatı onun sarayda bu şekilde anılmasına sebep olmuştur. Güler yüzlü oluşu sebebiyle kendisine Güleç manasına gelen Handan ismi verilmiştir. Neşeli, sessiz ve nazik bir kimse olan Handan Sultan, güzel ahlakıyla herkesin sevgisini kazanmıştır. 3. Mehmet'in 14 yaşlarında bulunduğu dönemde Saruhan Sancak Bey iken hareme girmiştir. 3. Mehmet'in ilk hasekisi olduğu tahmin edilmektedir. Handan Sultan Şehzade Ahmet'i 1590 tarihinde Manisa'da dünyaya getirmiştir. Şehzade Ahmet'in haricinde ismi kaynaklarda geçmeyen bir de kızı olduğu bilinmektedir. Handan Sultan oğlu 1. Ahmet'in 1603 yılında tahta geçmesi üzerine henüz 29 yaşındayken Valide Sultan olmuştur. Kendisine Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyetüşşan Hazretleri diye hitap edilmiştir. Handan Valide Sultan, oğlunun çocuk yaşta tahta çıkmasına rağmen hiçbir zaman kayınvalidesi Safiye Sultan veya gelini Kösem Sultan kadar güçlü olmamıştır. Nitekim 1. Ahmet Han tahta geçtiğinde Safiye Sultan hala hayattaydı. Nakledildiğine göre Handan Sultan sarayda Valide Sultan olarak çok güçlü bir konuma sahipken sadece 1000 akçe maaş almaktaydı. Halbuki aynı dönemde babaanne Safiye Sultan 3000 akçe maaş almaya devam ediyordu. Kocası 3. Mehmet'in döneminde hep Safiye Sultan'ın sözü geçmekteydi. Kuvvetli bir kişiliği olan Sultan 1. Ahmet Han çok genç yaşta tahta çıkmasına rağmen babası gibi validesinin etkisi altında kalmadığını kanıtlamak konusunda çok titiz davranmıştır. Validesinin sözlerine ehemmiyet verir fakat devlet işlerinde onu her zaman dinlemezdi. Oğlu 1. Ahmet'e çok düşkün olan Handan Valide Sultan da oğlu gibi Bursa'daki Üftade Hazretleri'nin talebesiydi. Aynı zamanda Celvetiye tarikatına bağlı Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'yi de çok sever ve hürmet gösterirdi. Kaynaklarda nakledildiğine göre bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Efendi, Sultan 1. Ahmet Han'la birlikte sarayda sohbet ediyordu. Bir ara Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri abdest tazelemek istedi. Bunun üzerine ibrik ve leğen getirildi. Padişah, hocasına hürmeten ibriği eline aldı ve hocasının abdest suyunu dökmeye başladı. Bu sırada Handan Valide Sultan da kafes arkasında Şeyh Efendi'nin havlusunu hazırlamış bekliyordu. Kalbinden keşke Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin bir kerametini görebilseydim diye geçirdi. Handan Valide Sultan'ın gönlünden geçenlere vakıf olan Hüdayi Hazretleri abdestini aldıktan sonra havluyu alırken yüksek bir sesle ''Hayret, Allah'ın bir derviş kulu saraya gelmiş, abdest alıyor. Halife-i Ruh-i Zemin eline su dökerken muhtereme valideleri de havlusunu tutuyor.'' Buna rağmen bazıları hala bizim kerametimizi görmek istemekteler. Bundan daha büyük keramet mi olur?" dedi. Kalbinden geçen sözlerin bu şekilde karşılık bulması, Handan Valide Sultan'ı derin bir hayrete düşürmüş ve şeyhine olan takdir ve muhabbeti ziyadesiyle artmıştır. Hüdayi Hazretleri'nin manevi terbiyesiyle gönlünü mamur eden Handan Valide Sultan, yaşadığı müddet boyunca kendisini evladının terbiyesine ve yetişmesine adamıştır. Sultan 1. Ahmet Han daha 16 yaşındayken, Valide Sultan 31 yaşındaydı. Valide Sultan olmasının üzerinden henüz 2 yıl gibi kısa bir süre geçmişti ki, 26 Kasım 1605 tarihinde vefat etti. Validesini çok seven genç padişahın ve bütün devlet ricalinin katıldığı cenaze merasiminin ardından Handan Valide Sultan Ayasofya Camii avlusunda bulunan kocası 3. Mehmet Han'ın türbesine defnedildi. Annesinin vefatına çok üzülen Sultan 1. Ahmet Han, validesinin ruhu için fakir fukaraya büyük miktarda sadaka dağıtmış ve onlara ziyafetler vermiştir. Validesini defnettiği günün ertesinde de şiddetli fırtınaya rağmen Mudanya üzerinden Bursa'ya atalarının türbelerini ziyaret etmeye giderek acısını hafifletmeye çalışmıştır. Çok dindar ve hayırsever bir kimse olan Handan Valide Sultan, kendisine ayrılan Menemen ve Kilizman haslarından ve madencilikten elde ettiği gelirleri hayır işlerinde kullanmış, çeşitli vakıflar kurdurmuştur. Bunlardan biri de kocası 3. Mehmet Han'ın vefatının ardından türbenin bakımı, burada çalışanların maaşlarının ödenmesi için kurduğu vakıftır. Ayrıca bu türbede Kur'an-ı Kerim okunması için de talimat vermiştir. ''Noğla tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusulün, gül-i güzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir.'' Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün. Mısralarını terennüm eden peygamber aşığı Sultan 1. Ahmet'in annesi Handan Valide Sultan'ı rahmetle yad ediyor, siz kıymetli okuyucularımızdan aziz ruhları için bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif okumanızı istirham ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, İslam'ın Güzide Hanımları 31 Handan Valide Sultan başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Son olarak bu akşam Merve Güleç imzasıyla yer bulmuş dergide bu yazı değerli dinleyenlerimiz. Evet, Şebnem Dergisi'nin Mart 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.